Ayrım 17, sayfa 163, Sarı Sıcak, Yaşar Kemal. Şahan Ahmet. Karısı iki küçük kızı onu ta uzaktan derenin alt başından yumulmuş gelirken gördüler. Ona doğru sevinçle koştular. Yanına vardıklarında kızların her biri bir bacağına yapıştı. Birini kaldırıp koluna, ötekini kaldırıp öteki koluna aldı. Karısı merak içinde ona bakıyor, gözleriyle soruyordu. "Bunca gün nerede kaldın?" diye. Ahmet, "Buldum avrat," dedi. "Buldum. Zor ama buldum. Buldum. Kurtulduk sayılır gayrı. Birkaç yıl sonra bir iyice kurtuluruz. Bir iki yıl bekle." Yorgundu ama gözlerinin içi gülüyordu. Kör kurdun kısmetini veren Allah. Tam 15 yıl ormandan tarla çıkar, dağ taşı hopur et. Şu ormanda kök koyma sök de, her yıl tarlını toprağını sel alsın, alsın da gitsin de. Kadın kocasının niçin 3 gündür görünmediğini anlamıştı. Alsın gitsin de, dedi. Eve geldiler. Ahmet bir çulpazın üstüne kendini atıverdi. "Bir yer buldum ki avrat, 3 gün gece gündüz sel götürmez bir yer aradım. Dünyanın toprağı orada. Yağmur ne kadar güzel toprak bulmuşsa oraya taşımış durmuş." Keşiş suyunun bükümünde Çağşak Kaya'nın burnunda sayılır. Ama avrat bir orman var ki, bir ağacını ayımallah 1 yılda sökemezsin. Her bir ağaç ki başlarını alıp göğe doğru ağıp gitmişler. Ucu bucağı belirsiz her bir ağacın, suna gibi. Bir sökebilsem, ah bir hopur edersem onu, öyle tavında bir toprak ki avrat, 1'e 100, 1'e 2. Allah seni inandırsın, 1'e 200 verir. Öyle ağaç var ki içinde, 5 adam el ele versen gövdesini çeviremezsin. Varıp hopur etmeden başka çaresi yok. Çok eskiden görmüş de orayı unutmuştum. Yıllar yılı aklımdaydı. Buna bir zarbımı sınayacağım avrat. Tak etti canıma yokluk gayrı avrat. Tak etti. 3 yılda olsa, 5 yılda, 10 yılda olsa bir zarbımı sınayacağım. Buranın kökünü bir sökersem, bir de ekersem. Sabahleyin erkenden kalktı. Doğru demirciye gitti. Ağır bir balta yaptırdı. Bir kazma, bir kürek yaptırdı. Uzun bir de urganı vardı yepyeni. Onu da yanına aldı. Karısıyla birlikte ormana gittiler. Köye 1,5 saat kadar çekiyordu orman. Kadın ormanın ulu ağaçlarını görünce şaşkına döndü. "Abou Ahmet," dedi. "Sen bununla heyle baş edicin. Bunun bir ağacını 1 ayda, 2 ayda, 6 ayda da sökemezsin. Gel vazgeç bu sevdadan. Gel de eski tarlamızın yanındaki yanık ormanı hopur edelim." Ahmet karşılık vermedi. Kadın, "Sen bu akıllan çoluk çocuğunu acından öldürürsün. Şu koca köyde senden akıllısı yok muydu? Bu güzel toprağı kimsenin gözü görmüyor muydu?" Ahmet ilk ağaca yanaştı. "Ben de bu ağaçları sökerim. Yerine de buğday ekerim. 1'e 50 de verir, 100 de." Baltasını indirdi. Balta sesi ormanda yankılandı. "Ya orman kolcusu görürse?" Ahmet ikinci baltayı indirirken, "Canı sağ olsun," dedi. "İki kovan arının balını da ona adadım. 2 kovanlık baldan sıvarım onun da ağzını." Bu köyler Torosların göbeğinde. Adına Armut Kuyusu köyleri derler. O kadar köy var ki bu yörede. Her köyün, her bir evinin birbirine uzaklığı 1,5 saat çeker en azdan. Yan yana kurulmuş hiçbir ev yok gibidir hemen hemen. Ve buralarda tarla yok, takım yoktur. Ve bu köyler köy oldu olalı ormandan hopur edecek tarla çıkarırlar 1001 güçlükle. 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda. Yakarak, yıkarak, kökünü çıkararak, bir ömür harcayarak. Bu tarlaları 1 yıl eker, 2 yıl ekerler, 3. yıl olanağı yok ekemezler. Toprağını sel alır gider. Kuru kayalar kalır geride. Şahan Ahmet de yıllardan beri hopur etmişti. Kanına girdiği orman dönümlerceydi. Ama onun da toprağını öteki köylülerinki gibi sel alıp götürmüştü. Ahmet kafasına takmıştı. Bir toprak çıkaracaktı. Öyle bir toprak ki bir daha sel götürmeyecekti. Ve üçüncü baltayı vurdu. Gülerek, "Hayırlı kıdemli olsun avrat," dedi. Karısı, "Uğurlu kıdemli olsun." Ahmet dördüncü baltayı ulu ağacın gövdesine iştahla indirdi. O gün akşama kadar ancak ağacın yarısına gelebildi. "Bugün hamım," diye söylendi. "Yoksa bir günde ne kadar büyük olursa olsun bir ağacı deviremez miyim?" Ağacı ikinci gün devirdi. Dört günde kökünü ayıkladı. Üç dört günde de kökleri, dalları dışarı, keşiş çayına kadar taşıdı. Suya attı, orman kolcusu görmesin diye. Böyle bir altı ay kadar kimse farkına varmadan çalıştı. Sonunda orman kolcusu haberlendi. Ahmet telaş etmedi. İki kovan arının balını kestiği gibi kolcuya götürdü, ağzını kapadı. Tam dört yılda bitirdi altı dönümlük yeri. Hep geceleri hopur etti. Fırsat buldukça da gündüzleri çalıştı. Ama Ahmet adamlıktan çıkmıştı. Gören korkardı ondan. Elleri otomobil lastiği gibi olmuştu. Yüzü, elleri, ayakları, her bir yeri yırtık yırtıktı. Yüzünde yalnız gözleri sağlamca parlıyordu. Tarlayı sürdü, ekti, karşısına geçip seyreyledi. "Avrat," dedi. "Avrat, şu toprağa bak. Yağlı, ışıl ışıl. Böyle toprak Çukurova'da bulunmaz. Kapkara serilmiş yatıyor." O yıl Ahmet görülmedik bir ürün aldı. Ekin taştı. Bir ekin oldu ki kaplan girse sökemez. Öyle bir ekin. Ahmet ürünü kaldırınca önce iki inek aldı eve. Karısına, çocuklarına fistan hem de ayakkabı aldı. Hem de o yıl Çukurova'ya çalışmaya inmediler. Çeltik tarlalarında, pamuk tarlalarında sivrisineklere yenmediler. Ahmet'in tarlasının ünü tüm armut kuyusu köylerini tuttu da ta kasabaya kadar ulaştı. Ve kasabadaki Arif Ağa da duydu bunu. Arif Ağa o dağ köylüklerinin, armut kuyusu yöresinin her şeyiydi. Başları sıkışsa ona danışırlar, satacakları bir şeyleri olsa ona verirlerdi. Arif Ağa o yörelerin, karılarından başka her bir şeylerine ortaktı. Buçuklu diye bir ortakçılık türü vardı. Örneğin Arif Ağa bu eve bir kısrak verir, o kısrak o evde ölünceye kadar kalırdı. Evde kaldığı zaman içinde ne kadar tayı olmuşsa yarısı o ailenin malı olur, yarısı da Arif Ağa'nın. Böylece Arif Ağa'ya buçuklu olmayan ev yoktu. Tavuklar, tavukların yumurtaları, kovandaki arılar bile buçukluydu. "Aa," dediler, "sende iş kalmadı gayrı. Dağların ağası, zengini Şahan Ahmet oldu. Diyor ki bu tarla bende varken ağa da, ben paşa da." Arif Ağa, "Ya öyle mi?" dedi de başka bir şey demedi. Doğru kaymakama gitti, bir dilekçe verdi. "Cenuben Kel Ali tarlası, şimalen keşiş suyu, garben çürük çıkarın kökü. Şarken Asarkaya ile çevrili babamdan kalma 7,5 dönümlük zilliyetimde bulunan tarlama Ahmut Kuyusu köyünden Mustafa oğlu Ahmet Şahan tecavüz etmiştir. Tecavüzünün refiyle." Birkaç gün sonra karakol komutanı Armut Kuyusu köyündeydi. Köylüden gösterilen tarafların bilir kişilerini dinledikten sonra tarlanın Arif Ağa'ya teslimine karar verildi. Yani 2311 sayılı kanun gereğince. Gene bu kanun gereğince Ahmet Şahan buna itiraz edebilir, hakkını mahkemede arayabilirdi. Ahmet Şahan da Arif Ağa'yı mahkemeye verdi. Bu bir köylünün Arif Ağa'yı ilk mahkemeye verişiydi. Ahmet'in yürekliliğine duyan hayran kaldı. Kasabalılar, köylüler, herkes Ahmet'e güldü. Fille sinek dövüşüyordu. "Vaz gel bre Şahan Ahmet," diyorlardı. "Karşındaki kim? Sen kimsin? Ateş olsan cürmün kadar yeri yakarsın. Vaz gel bu işten. Tarla gider. Uçtu da gider. Bari sen rezil olma." Şahan Ahmet'in kulağı bile duymuyordu. Bir mahkeme dönüşü Arif Ağa'nın adamları yolda Ahmet'i çevirdiler, kemiklerini kırıncaya kadar dövdüler de Ahmet 3 ay yatakta yattı da gene bana mısın demedi. Mahkemesinden vazgeçmedi. Ahmet'in tarlasını A yarıya kel durmuşa vermişti. Ahmet o yanlardan geçmiyordu. Ölüm gibi geliyordu ona. Tarlasını göremiyordu. Mahkeme masrafı harcı olarak önce ineklerini sattı. Sonra büyük kızını 50 liraya başkatibe hizmetçi verdi. Tapucu da şu tarlayı Arif Ağa'nın elinden kurtaramazsa, her şeyden çok karısının elinden ineğini, çocuklarını almak zor oluyordu. Vermiyordu. Canımı al Ahmet, diyordu. Ahmet bunun üstüne karşısına geçip her seferinde de avrat, diyordu. Gene tarlamızı alacağız, gene ekeceğiz. Bir ekinimiz olacak, kaplan sökemez. Bire 100, bire 150 verecek. Işıl ışıl yağlı toprağımız. Gene inek alacağız. Kızlarımızı alacağız. Çukura çalışmaya da gitmeyeceğiz sineğin içine. Her seferinde de kadın dayanamayıp veriyordu. Mahkeme yıllar sürdü. 5-6 yıl. Ahmet Çukurova'ya gitti, süründü, çalıştı, getirdi mahkemeye, kasaba otellerine yatırdı. Yalvardı. Dillere destan oldu. Bir gün sonunda mahkemeyi kaybetti. Temyiz etmesi gerekti, edemedi yokluktan. Köye yorgun argın döndü. Karısı tarlayı iyice kaybettiklerini yüzünden anladı. Köylüler onu çekemeyip de aleyhine bilir kişilik eden köylüler duydular, geldiler. Şahan Ahmet perişandı. Perişan halini gördüler. Ettiklerinden utandılar. Şahan Ahmet ne emekle çıkarmıştı o tarlayı. Kusura bakma Şahan Ahmet. Biz namussuzluk ettik. Hem de itoğlu itlik. İçimizde bir sen çıktın adam olan. Biz de sana düşman kesildik. Yoluna hendek olduk. Kusurumuzu bağışla, dediler. Ancak birkaç gün sonra karısının yüzüne bakabildi Ahmet. Tarlayı yitirdik, dedi. Kadın, yitirdik. Yitirdik ama evde de yiyecek hiçbir şey yok. Şu balı kessen de. Ahmet'in gözleri parladı. Bal bizim değil, kolcunun, orman kolcusunun. Baltam nerede, kazma kürek nerede? 5 yıldır bir yer kestirdim ki gözüme. Bizim eski yerden de daha güzel, kuytuluk. 1'e 100, 1'e 200 verir. Bir tarla çıkar ki ışıl ışıl, yağlı. İnek alırız, çocuklarımızı alırız, her bir şeyi alırız. Bir daha da kimse elimizden alamaz tarlamızı. Gördün köylü ne dedi? Şafaktan önce dediği yere geldi, baltayı çekti. Bir daha indirdi ulu bir ağacın gövdesine. Orman yankılandı. Kavun karpuz. Öğle sıcağı çatır çatır ederken sudan çıktılar. Suyun kıyısında bir top, kapkara yeşil bir böğürtlen çalısı vardı. Hemencecik onun altına sokuldular. Çalının altı karanlık, ıslaktı. Bir mağara serinliğindeydi. İsteseler burada günlerce kalabilirlerdi. Canları istiyordu ya, gözlerine yediremiyorlardı. Sabahtan akşama kadar ıslak toprağa yatıp düşündükleri olurdu. Hiç kımıldamadan tembel tembel düşünürlerdi. Çalının altında en çok 6, en az 3 kişi olurlardı. Böğürtlenlerin altında her birinin bedenlerinin izi kalmıştı. Herkes kendi yerine gelir yatardı. Yerlerine yattıktan sonra Sarı Ali, "Şşt, lan kıpırdamayın," dedi. "Dallar sallanmasın." Soluklarını kestiler. Ayaklarının ucundan ırmak sessiz, ölü gibi akıyordu. Usuldan uğuldamaya başladı. Irmak buradan aşağı köye, kendi köylerine kadar ovada dolana dolana toprağa serilmiş bir kalay pırıltısında akardı. Sarı Ali sevinçle, "Murat bir uyursa," dedi. "Bir çabuk uyursa." Çocukların hepsi her yerden duyulur duyulmaz, "Bir uyur ki," dediler. İçlerinden biri bu 11 yaşlarındaki durmuştu. "Bir uyur ki," dedi. "Tüyü bile duymaz." Sarı Ali'nin ayağının baş parmağı boyuna çamura deliyordu. Sarı Ali öyle zayıftı ki kaburgaları birbirine geçmişti. Karnı da ipincecik kalmıştı. Babası yoktu. Böyle olmasına göre Sarı Ali köydeki çocukların en itoğlu itiydi. Tepindi. Uyumayacak, dedi. Uyumayacak. En uçta yatan çocuk gözünü dalların arasından açtığı deliğe dayamıştı. Kim ne derse desin o oralı bile olmuyordu. Delikten bostan tarlası olduğu gibi gözüküyordu. Çatlamış toprak, tarlanın bazı yerlerinde taze, sulu bir yeşillik. Yeşillik bazı yerlerde koyu, kapkara kesiliyor, tozlu tozlu bir görünüm alıyordu. Sararıp gazel olmuş yapraklar, tevekler, kavunlar, karpuzlar. Kavunlar, karpuzlar sırt sırta yatmışlar. Ve kavunlar upuzun, sapsarı, sırtları yarılmış. Ortalığı da bir kavun kokusu almış. Sıcağın altında sıcak sıcak tüten bir koku. Sonra Murat. Belinde kırmızı bir kuşak sarılı. Uzun boylu, geniş omuzlu. Hiddetli yüzü. Uzun bıyıkları düşük. Sapsarı bıyıklar. Murad'ın bu dünyada bostanından başka hiçbir şeysi yoktur. Bağı, tarlası, atı, eşeği, hiçbir şeysi. Ama Murad'ın bostanı gibi de bir bostan bu yanlarda yoktur. Irmağın kumları boyunca uzar gider. Murad çardağın dibinde hiddetli dolaşıyor. Her zaman öyle yapar. Çardağın yanına yönüne kavun kabukları atılmış. Bir de içi geçip çürümüş karpuzlar, kavunlar atılmış. Şarap kokusuna benzer karpuz kokusu. Top top sarıcı arılar, eşek arıları, kanatları gün ışığında yeşil mavi balkıyorlar. Uçta yatan çocuk. Adı Durmuş'tur. Bunları görüyor mu? Görmeden kafasından mı geçiriyor? Orası belli değil. Eşek arılarının bedenlerinde al al pekmez rengine çalan ince şeritler vardır. Kanatlarında yeşil damarlar. Eşek arılarının yanına yaklaşmaya, yuvalarına çöp sokmaya gelmez. Eşek arılarının kanatları mavi. Sarıcı arılarının petekleri süt beyaz olur. Bir yığın sarıcı arı. Arılar sıcakta. Durmuş heyecanla, "Sindi, sindi uyuyacak," dedi. Hemen arkasından usul söylemediğine pişman oldu. Ağzımdan kaçtı. Demeye kalmadı, Sarı Ali dişlerini sıkarak çıkıştı. Ulan itoğlu it, öldürteceksin hepimizi. Ya bir duyarsa? Durmuştan çıt çıkmadı. Sonra buyruğunu tazeledi. İyi bak, uyur uyumaz haber. Durmuş ne kadar uzakta olursa olsun, Murat uyuyor mu, uyukluyor mu, düşünüyor mu, ne kadar sonra uyuyacak bilirdi. Onun işi de oydu. Durmuş bu işi öylesine ilerletmişti ki Murad'ın yüreğinden geçeni de bilirim dese kimse ses çıkarmaz, bileceğine inanırdı. Bazen Durmuş'un kavun karpuz çalmaya gelmediği de olurdu. İşte o zaman işler sarpa sarardı. Durmuş ne zaman gelmemişse Murad'ın uyuyup uyumadığını kestirememişler, hepsinde yakalanıp Murad'dan bir iyice dayak yemişler. Sarı Ali Durmuş'u dürttü. Ne oldu lan? Durmuş üzgün üzgün, oturdu düşünüyor, dedi. Durmuş'un korktuğu şey buydu. Bunu çok iyi biliyordu. Murat çardağın direğine belini verip de dalarsa, ne kadar uykusuz olursa olsun zor uyurdu. Hiç uyumaz mı gayrı, dedi Sarı. Durmuş, ben ne bileyim, dedi. Durmuş kızgındı. Sarı Ali karşılık vermedi. Bundan sonra hiç kimseden ses çıkmadı. Suyun uğultusu, bir sarıcı arının vızıltısı, bir sineğin kanat sesi. Aradan epey zaman geçtikten sonra Durmuş çocuk titreyerek uyudu, dedi. Sarı Ali bu sırada uyur uyanıktı. Bir gözünü usuldan açtı, birden işin farkına vardı. Durmuş içine sindire sindire tadını çıkararak uyudu, dedi. Çıplak üç çocuk böğürtlen çalısının serinliğinden Murad'ın bostanına atıldılar. Tarlanın kızgın toprağı ayaklarını yakıyordu. Kavunu karpuzu çabuk çabuk toplamaya, yanlarına getirdikleri torbalara doldurmaya başladılar. Torbaları doldurup suya attılar. Sonra yapışıp akıntıya aşağı sürdüler. Bostandan epey uzaklaştıktan sonradır ki arkalarından bir ses duyuldu. Sesten sonra da uzun bir gülüş. Her zaman böyle olurdu. Çocuklar gelir, böğürtlenlerin altına sığınır, Durmuş gözetler, uyku, çocuklar bostana fırlar, suyun akıntısı, çocukların sırtından bir serinlik geçer, gür ses, tüfek patlar, uzun çın çın öten bir gülüş. gülüş tüm Çukurova'ya yayılır gibiydi. Bu gülüşte sevinçler, aydınlıklar vardı. Bu her yaz böyleydi. Aradan yıllar geçti. Çocuklar büyüyüp delikanlı, ev, bark, çoluk çocuk sahibi oldular ve Murad'ın bostanından kavun karpuz çalmaktan vazgeçerek kendilerinden sonra gelen çocuklara bıraktılar bu işi. Onların yerine de başka çocuklar aldı. Büyüyenlerin çocukları büyüdü, Murad'ın bostanını bu sefer de onlar devraldılar. Murat yaşlandı. Sarı bıyıkları bembeyaz kesildi. Uzun boyu kısalıp kamburlaştı. Beli büküldü. Bostan yine aynı bostandı. Çocuklar yıllar yılı her Allah'ın günü bostandan kavun karpuz çaldılar. Arkalarından bir ses duyulup bir el tüfek atıldı. Ortada değişen bir şey vardı. Ses zayıflamıştı. İnceden, usuldan geliyordu. Tüfek sesinden sonra ortalığı bir karanlık basıyordu. Bu çocukları babaları korkutuyordu ya, ne yapsınlar? Vazgeçemezlerdi. Bir gün bir öğle üstü gene sıcak çatır çatır ediyordu. Beş kadar anadan doğma çırılçıplak çocuk bağıra bağıra evlerine atıldılar. Biraz sonra da ırmağın kıyısı ağlayan kadın ve çocuklarla doldu. Delikanlılar sudan karnı birbirlerine geçmiş, bir deri bir kemik, bal mumu gibi sararmış bir çocuk ölüsü çıkardılar. Ölünün sol tarafı bir el büyüklüğünde kıpkırmızı açılmış, etler parça parça bölünmüş, dağılmıştı. İşten anlayan köylüler, "Vay Yezid, vay!" dediler. Domdom kurşunu koymuş tüfeğin içine. Akşama doğru Murad'ı köyün ortasından eli kelepçeli geçirdiler. Başı önüne düşmüş, yüzü sararmış, beli biraz daha bükülmüştü. Ayakları birbirine dolanıyordu. Köyden çıkıncaya kadar köylüler Murad'ı taşa, sığır pisliğine tuttular. Murat başını kaldırıp da iki yanına bakmadı. Jandarmaların ortasında, üstü pislik, çamur içinde geçti, gitti. 17. ayrımın sonu, sayfa 172.